Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biz hep Türkiye'ye, Osmanlı coğrafyasına gelmiş, buraları gezmiş, sonra da anılarını yazmış seyyahlardan bahsediyoruz. Bugün de biraz tersini konuşalım. Osmanlı'dan Avrupa'ya gitmiş, oraları gezmiş, hatta gittiği zaman Avrupa basınında ya da Avrupa'da konu olmuş, ilgi odağı olmuş seyyahlardan ya da Avrupa gezilerinden konuşalım. Ne dersiniz? Değişiklik olsun.
Hay hay. Şimdi tabii Avrupa ve Osmanlı Devleti ayrı iki dünya ve bunların Orta Çağ ve Yeni Çağ'daki birbirlerine karşı bakışları hakikaten ciddi bir tetkik ve merak mevzudur. Yani Avrupa'daki insanlar Türk yurduna nasıl bakıyor, Selçuklu ve Osmanlı'ya? Osmanlılar Avrupa'ya nasıl bakıyor? Haberleşmenin şimdiki kadar inkişaf etmediği bir zamanda bu hakikaten enteresan neticelere insanı götürüyor. Aldığınız bilgiler, o memleket hakkında yazılan kitaplar, ki bu kitapları da yazanlar ekseriya oraları gezen seyyahlar. Bu seyyahların bir kısmı hiç oraya gitmedikleri halde, hiç oraları gezmedikleri halde bir takım seyahatnameler yazmışlar. Osmanlı ülkesi, Selçuklu ülkesine dair seyahatnamelerin bir kısmı böyledir. Bu seyahatnamelerin de ekserisi zaten politik maksatlarla yazılmıştır. Şimdi Avrupa'da bir savaş açılacaksa Osmanlı Devleti'ne, halkı savaşa ikna etmek için Türklerin ne kadar barbar olduğunu, ne kadar gaddar olduğunu, Hristiyanları nasıl öldürdüklerini, ne kadar pis olduklarını, yamyam olduklarını, işte insanların karnını deştiklerini böyle anlatan seyahatnameler yazılır.
Bir şey hava oluşturmaya çalışıyorlar.
Evet, bir hava.
Evet,
Osmanlı. Böylece Avrupa'daki halk, ki zaten o zaman ekserisi kilisenin kontrolünde, çoğu okuma yazma bilmeyen cahil insanlar, kolayca bu savaşı haklı görürler ve manipüle edilirler. Ancak zaman değişince artık Osmanlı Devleti Avrupa'da ciddi bir güç oldu. Evet, yine savaşlar var ama mesela sulh halinde olduğu devletler de var. Mesela Fransa, Almanya ile barış yaptığımız zamanlar var. İngiltere ile mesela biz 1882, yani Mısır'ın işgaline kadar hep dostuz. Hiçbir problem yok arada.
Ve tabii fethedilen yerlerde kalan insanların yazdıkları çizdikleri var. Anlattıkları da var
tabii,
değil mi?
Bunların hepsi Avrupa'da artık farklı bir Osmanlı, farklı bir Türk imajı meydana getirdi. Yine belki %100 müsbet değil ama o eski artık mitolojik hayal hikayelerine, masallara benzeyen bir Türk imajı ortadan kalkmıştı. Müslümanların gözünde de Avrupalıların Müslümanlara baktığı kadar hayali değildir, daha gerçekçidir. Çünkü Osmanlı ülkesinde entelektüel havaya hakim olanlar, az çok Avrupa'yı bilenler, onlarla münasebeti dolaylı olarak duyanlardır. Onun için Osmanlı ülkesine çok fazla da Avrupa Osmanlı ülkesindekileri enterese etmemiştir. Hı hı. Neden? Çünkü Avrupa o zamanki hukuki statüye göre Darül Harp'tir. Dünyayı İslamiyet ikiye ayırır. Darül İslam, Darül Harp. Darül İslam Müslümanların yaşadığı, Müslümanların hakim olduğu beldeler demek. Darül Harp ise isminden anlaşıldığının aksine savaş yeri demek değil, harbilerin, yani Müslüman olmayanların, yani icabında bize düşman olurlarsa savaşacağımız kimselerin, savaşabileceğimiz kimselerin yaşadığı mıntıkalar demektir. Netice itibariyle bütün Osmanlı ülkesi Darül İslam'dır. Eflak ve Boğdan, Erdel, Dubrovnik, Ukrayna, bunlar hep Osmanlı'ya bağlı devletler. Bunlar Darül İslam'dır. Vatandaşları İslam vatandaşıdır. Pasaportsuz rahatça gezerler. Korunmuşlardır. Bunun dışında kalan bütün memleketler, Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya, Rusya, bunlar da Darül Harp'tir. Şimdi bir Müslümanın bir ihtiyaç, bir zaruret olmadan Darül Harp'e gitmesine İslamiyet pek sıcak bakmaz. Sebebi neyle karşılaşacağınız belli değil. Bir kere arada bir anlaşma yok. Anlaşma olmadı, sizi orada öldürürler, malınızı alırlar, eseriniz kalmaz. Veya diyelim ki yaşamanıza müsaade ettiler, dininizi yaşayamazsınız. İlahir bir sürü problemler var. Onun için Müslümanların bir ihtiyaç olmadıkça Darül Harp'e gitmesi pek münasip görülmemiş. Ancak Darül Harp'in bir nevi var. Ona da Darül Sulh, barış yurdu deniyor. İslam devleti bir devletle barış anlaşması yapmışsa oranın statüsü değişir. Mesela Fransa, Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren Darül Sulh'dur ve Cezayir'in işgaline kadar hep böyle görülmüştür. Darül Sulh demek Darül İslam demek değil ama bir anlaşma var arada. Onun için Müslümanlar oraya gidebilirler. Gittikleri zaman orada korunuyorlar çünkü anlaşma yapılmış arada. Yani bir Osmanlı vatandaşı Fransa'ya gittiği zaman onun malı, canı korunmuştur. Çünkü karşılıklı anlaşmalar var. Aynı şekilde bir Fransız da İslam ülkesine geldiği zaman böyle. Hı hı. Zaten ecnebiler İslam ülkesinde korunmuşlardır. İç hukuk onu koruyor zaten.
Onu da bilerek geliyorlar zaten değil mi?
Onu kimse öldüremez, malını alamaz. Yani bir de işin bu ciheti var. Yani vur öldür nasıl olsa Darülharp vatandaşı değil. Ama Darülharp'teki kanunlar öyle değil. Onlar Müslüman'ı korumuyorlar. Şimdi zaman içinde bu Darüssülh denilen memlekete, yani Fransa'ya bazı sefirler gitmiş. Bunun dışında Almanya ile, Rusya ile, zaman zaman İspanya ile harp ettiğimiz devirler var. Buraya gönderdiğimiz sefirler daha ziyade harp sefirleridir veya anlaşma sefirleridir. Onun için bunların çok fazla seyahatname yazdığı ve gittikleri yerleri bize tanıttığına şahit olmuyoruz. Ancak Fransa öyle değil. Fransa'nın burada işte bambaşka bir yeri vardır. Ve Fransa'ya olan münasebetlerimizde çok değişik bir Türk tasavvuru, şimdiki tabirle algısı meydana getirmiştir. Bu tarihe kadar, yani Fransa'ya sefir göndermeye başladığımız tarihe kadar, o zamanlar şimdiki gibi değil. Devletler birbirine sefir göndermiyor, elçi göndermiyor. Hı hı. Bir ihtiyaç oldu mu gidiyor elçiler, mesajı verip dönüyorlar.
Kalıcı değiller.
Daimi yani elçiler, hı hı. 18. asır sonları, yani 1700'lerin sonlarıdır. Avrupa'da adet olması, Osmanlı'da buna uymuştur. 3. Selim'den itibaren Avrupa'da daimi elçiler biz vazifelendirmeye başladık. Şimdi Avrupa'daki Türk algısı Türk korkusu üzerine kurulmuştur. Bunu daha önce anlattık. Devamlı bir gerginlik. Türklerin ne yapacağı belli olmaz. Hatta Türk çanı var bazı Alman şehirlerinde. Yani Türkler geliyor diye. O hususu o çan çalınıyor. Anneler çocuklarına Türkler geliyor diyor.
Korkutuyorlar. Öyle uyutuyorlar.
Evet, böyle bir piyeslerde, romanlarda ürkütücü, korkunç tipler hep Türk şeklinde veya Türk suretinde tasavvur ediliyor.
Olumlu bir şey yok mu?
O zamanlar yok.
Sonra var.
O zamanlar yok çünkü devamlı savaş var. En azından Almanya ile. Diğerleri zaten bilgane. Bir İngiliz için, bir Türk'ün hiçbir kafasında hiçbir imajı yok. Norveçli için. Ama Alman için var, Fransız için var, İspanyol için var, İtalyan için var. Neden? Münasebetimiz var.
Temasımız var.
Yani. Münasebetimiz var. Şimdi 14. Louis zamanında Süleyman Ağa adında bir sefir Fransa'ya gönderiliyor. O zamanlar Venediklerle savaş var. 14. Louis de ikiyle oynamayı seven bir kral. Osmanlı Devleti ondan olan münasebetleri ve eskiden beri onun dedelerine yaptığı iyilikleri hatırlatarak kralı kendi yanında tutmak istiyor. Süleyman Ağa adında bir elçi gönderiyor. Bu elçi öyle çok yüksek rütbeli birisi değil. Müteferrika. Sarayda müteferrika denilen vazifeliler vardır. Bunlar Enderun'da yetişmiş gençlerin ilk rütbeleridir. Bir teğmen gibi düşünün bunu.
Peki neden Fransa'ya öyle o rütbede birisi gönderiliyor?
Çeşitli sebepleri var. Birincisi aşağılamak. Yani ben Osmanlı İmparatorluğu'yum, sana ancak bir müteferrika gönderirim. İkincisi emniyet. Yani siz üst düzeyde birisini gönderirseniz ve başına bir iş gelirse bunun hasıl ettiği yankı daha yüksek olur. Savaşa bile iş varabilir.
Tepkisini daha yüksek göstermek gerekir.
Müteferrikanın başına gelecek aynı şeyi doğurmaz. Bir de neticede bunlar murahhas değil, yani kendi inisiyatifiyle karar alacak insanlar olmadığı için, şimdiki büyükelçiler gibi değil, mesajı iletiyor. Bunun yanında hediyeler, işte dostluk gösterisi, gövde gösterisi, Osmanlı elçisi geldi ve mesajı alıyor. Hatta anlatırlar ki Kral Süleyman Ağa'yı biraz bekletmiş ve ondan sonra çok süslü bir şekildeki 14.lüğü böyle bir adam zaten, Güneş Kral, kabul etmiş. Boynunda da çok büyük bir mücevher takmış. Süleyman Ağa'yı şey yapmak istiyor, teshir etmek, büyülemek istiyor. Halbuki Süleyman Ağa'yı o mücevher teshir etmez. Çünkü padişahın ahırındaki atların zaten alnında merasimlerde öyle mücevherler takılıyor. Of. Yani o kralın boynundaki mücevher, bunu sonradan söylemişler de çok bozum olmuş soylular. Ama Süleyman Ağa'nın bu sefareti Fransa'da, Paris'te muazzam bir aksül amele, reaksiyona, müsbet reaksiyona sebebiyet verdi. Ve Avrupa'nın Türklere bakış açısı bir anda değişti. Avrupa'da yeni bir ceryan, yeni bir moda doğdu. Türkuaz modası, Türk modası. Şimdi bu moda Türklerle alakalı olan her şeye bir alaka duyma neticesini doğurdu.
Sadece giyim kuşamdan bahsetmiyoruz yani.
Tabii tabii her şeye. Şimdi ama tabii bunun tezahürleri evvel emirde giyim kuşamda oldu. Kadınlar ve erkekler işte o zamanki Osmanlı kıyafetleri, kaftanlar, şalvarlar, çedikler, ucu hafif sivri ayakkabılar ve başta turban, yani sarık şeklinde serpuşlar giymeye başladılar. Bununla alakalı pek çok tablo vardır o devrin Türkuaz modasını aksettiren. Halılara bilhassa ki bunların ekserisi Hollanda ve civarında dokunur. Almanya'nın Gobelin o havalide dokunur. Bu halılara Türk motifleri aksetti. Yapımcıları tablolarında bu Türk motifi bulunan halıları kullanmayı tercih ettiler. Arkasından
dekorasyona yansıdı.
Dekorasyona aksetti. Hatta saraylarda Türk çadırı, Türk odası yapılmaya başlandı. Merasimlerde Türk otağı şeklinde otağlar ve o şekilde minderler, sedirler yapıldı. Üst düzeyde. Tabii soylular, zenginler zaten. Fakir halkın böyle şeylerden çok fazla müteessir olması beklenmez. Arkasından edebiyata aksetti. Şiirlerde, piyeslerde, o zaman roman henüz çok yaygın değil. Bol miktarda artık Türk görüyoruz ve bu Türkler eskisi gibi korkutucu karakterler değil. İçinde yakışıklı çapkın şehzadeler var, babacan Türk tüccarlar var. Yani artık Türk'e bakılan imaj bile değişmiş. Yine bir alay var ama eski korku ve hakaret yok. Mesela operalarda bilhassa bunu çok görüyoruz. Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operası, bu tamamen bu merkezde neşredilmiş bir operadır ve çok popüler olmuştur Viyana'da, o zaman teşhir edilmiştir.
Meşhur Türk marşı.
Ve müziğe aksetmiştir. Hemen hemen klasik devir bestecileri denilen, yani barok devir bitmiş artık, bu devirde Mozart, Haydn, Beethoven'la devam eden bir klasik devir bestecileri vardır. Bunlara Viyana klasikleri deniyor. Bunların hemen hepsinde bila istisna Türk motifleri var. İşte Mozart'ın meşhur Rondo alla Turca, Türk usulü rondo. Rondo dönerek icra edilen bir dans demek. Onun için bestelenmiş bir müzik. Çok hareketli bir müzik. Biz bunu Türk marşı diye biliyoruz. Dünya çapında bir marştır. Ve Mozart'ın en güzel parçalarından birisidir. Tamamen Türk motifleriyle yapılmıştır. Tabii Viyana kuşatmasından kalma bir Türk havası da var. Türkler iki defa Viyana'yı kuşattılar. Bir Kanuni Sultan Süleyman zamanında alınamadı mevsim şartları sebebiyle. Bir de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa zamanında. Bu son kuşatma 1683, henüz hafızalarda taze. İşte Türk korkusunun son perdesidir o Viyana kuşatması. Viyana kuşatmasının çeşitli sebeplerle muvaffak olamaması Avrupa'daki Türk imajının değişmesine de tesir etmiş. Türkler de artık yenilebilir. Evet. Onlar da bizim gibi insanlar. Bunun tabii bizim için menfi ama Avrupa'daki imaj açısından
normalleşmeye
açısından, evet, dönmüştür. İlk defa mesela Karlofça Anlaşması'nda artık Avusturya İmparatoru ile Osmanlı Padişahı eşit statüde görülüyor. Avrupa'yı bir şekilde anlaşma yapılıyor. O zamana kadar yapılan bütün anlaşmalar tek taraflıdır. Osmanlı Padişahı işte karşıdaki İspanya ise İspanya, Venedik ise Venedik'e ahitname veriyor. Yani söz veriyor. Barış anlaşmaları böyle yapılıyor. Halbuki anlaşmanın mantığında iki taraf var. Buradaki taraf yok. Burada karşısında mağluplar, hatta bazen galipler. Bu tarafta yüksekte oturan Osmanlı Padişahı bazen isteyerek bazen istemeyerek şartları kabul ediyor. Bir ahitname veriyor, bir söz veriyor karşı tarafa. Ama artık Karlofça Anlaşması öyle değil. Karşılıklı oturuyorlar, murahhaslar, eşit statüde. Bu da bir imaj değişikliğidir. Şimdi bu Viyana kuşatması Viyana'da ciddi bir iz bırakmıştır. Bugün bile Viyana'nın her sokağında o muvaffak olmamış Viyana kuşatmasının izlerine rastlarsınız. Büyükçe bir parkta mesela Türk çadırı vardır. Türklerin kuşatma sırasında karargah olarak kullandıkları yerde. Bugün bir Yeniçeri heykeli vardır. Hı hı. Kapıda bir plaket vardır.
Bakarsınız herkes kapıda oraya, bir Yeniçeri.
Herkes oranın Türklerin otağı olduğunu bilir. Bir sokaktan giderken bir gülle görürsünüz duvara. O Türklerden atılma bir gülle. Altında tabela yazar. Viyana kuşatmasında Türk tarafına atılan bir gülle buraya yapışmış. Çıkarmamışlar. Sokakta giderken bir evin kapısında bir Yeniçeri heykeli görürsünüz. Bu ne dersiniz? Madalya bu Yeniçeri Mehmet Ağa. Nedir bunun aslı? Efendim işte bu savaşırken sokak çatışmaları olmuş. Bir Yeniçeri evin içinde kalmış. Tek başına çarpmış ve sonunda orada şehit düşmüş. Evin sahibi, yani o savaşın olduğu yeri göstermek için evin dışına bir Yeniçeri, böyle elinde kılıç, atlı, gayet güzel öyle aşağı Yeniçeri heykeli yapmış. O hadiseyi yaşatmak üzere.
Viyana'da enteresan bir bakış açısı. Mesela biz böyle bir şey yapmayız.
Yapmayız. Yine mesela Viyana'da, Viyana'nın kurtuluşu fırıncılar sayesinde oldu malum. Türk tarafı lağım kazıyordu. Buradaki lağımı şimdiki lağım gibi anlamayın. Tünel kazıyordu. Hı hı. Kaleye girebilmek için. Geceleri kazıyorlardı. Gündüz kazmıyorlardı, ses çıkar diye. Şimdi gece kim çalışır? Fırıncılar. Sabah ekmek yetiştirecekler. Fırıncılar tak tak tak ses duyuyorlar. Hemen haber veriyorlar. Bakıyorlar tünel var. Tüneli patlatıyorlar ve kuşatmanın muvaffak olmaması en büyük sebeplerinden
stratejik
bir tanesi.
Stratejik bir. Evet.
İşte o sesi duyan fırıncıların olduğu fırın bile bugün koruma altındadır. Kapısına yazar. İşte Türklerin tünel kazdığını duyan fırıncı bilmem Schmitz baba mıdır? Schutz baba. Schutz babanın fırını burasıdır diye. Bugün hala fırın. Eski bina duruyor.
Çok enteresan bir.
Bir yana böyle bir yer. Evet. Adım başı böyle bir yer vardır. Tabii Kahlenberg Tepesi son öldürücü darbenin vurulduğu Polonya kuvvetlerinin Osmanlı ordusunu bozduğu tepe. Tepede bir kilise var kapısında. İşte burada Jan Sobieski Osmanlı ordusunu bozdu. Tabii onlar için bir iftihar vesilesi. Bizim için biraz hüzünlü ama aynı zamanda da enteresan izler vardır Viyana'da. Şimdi en mühim izlerden bir tanesi mesela kahve. Kolçinski diye bir Polonyalı, Yahudi. Hem Almanca biliyor hem Türkçe biliyor. Bu Türklerle Almanlar arasında şimdi bir resmi heyetler gider gelir. Bir de gayri resmi heyetler gider gelir. İşte bugün ateşkes yapalım, ölülerimizi alalım. İşte şu şöyle, bu böyle, basit haberler gider gelir. Bu Kolçinski o işi yapıyor. Kahveyi öğrenmiş Türklerden. Türkler çekilince kahve çuvalları kalıyor. Biz nereyse kahvemizi götürüyoruz.
Maşallah.
Yani kahve bilmiyor.
Şeye kadar götürmüşüz yani. Kadar götürmüşler. Cepheye kadar.
Şimdi kahve çuvalları bulunca diyorlar ki Almanlar bu nedir? Kolçinski bilir. Çağıralım Kolçinski diyor. Bu diyor kahve. Nasıl yapılır bu diyor. Bu diyor kaynatılır. Şöyle yapılır. Önce kaynatıyorlar yapamıyor. Yok diyor öyle olmaz bu. İşte bu kavrulacak. Eğitim. Çekilecek. Ne yapacak? Kahveyi işte biraz bize benzeyen biraz benzemeyen bir şekilde Kolçinski yapıyor. Hala onun kahvesi bir yanında durur. Tarihi 1683. Kolçinski'nin kahvesi çok meşhurdur. Popüler bir kahve. Ve herkes de bilir o. Sarıklı başında şeysi var, resim var Kolçinski'nin.
Sarıklı.
Yani Polonyalıysa ama yani Türklerle görüştüğü için, eskiden de Türk vatandaşı olduğu için böyle yapılmış. Ay çöreği yapmışlar biliyorsunuz. Şeyi bitirdikleri için, kuşatmadan kurtuldukları için. Ay çöreği, kruvasan, mukaddes haç demek. Aynı zamanda mukaddes hilal demek. Yani hilali yiyorlar.
Yani bizi
her
yendi...
sabah Türkleri yendiklerini işte o kruvasanla
hatırlıyorlar.
Şimdi böyle izler Viyana kuşatmasında kaldı. Tabii mehteri her gün dinliyor. Sabah akşama kadar mehter vuruyor. Karşı tarafı taciz etmek için. İmparator falan kaçmış Viyana'dan. Tabii Viyanalılar o mehteri dinleye kendilerine çok değişik gelen bir bandoyu. Ki o zaman askeri bandolar Avrupa'da çok yaygın değil. Bizde var, onlarda yok askeri bando. Yani askeri formda eserler var, bando yok. Duya duya mehtere de bir aşinalıkları var. Ve artık Türk korkusu yerini Türkiye'ye meraka bırakınca bestelenen pek çok eserlerde o mehter melodilerini duyuyorsunuz. Haydn'ın Türk Marşı var, Beethoven'in Türk Marşı var ve diğer bütün eserlerinde sadece bu Türk marşlarında değil Türk motiflerini, mehter motiflerini kullandıklarını görüyoruz. Ve ciddi bir şekilde
aslında
artık...
bu üç, sözünüzü kesin, bu üç ünlü ismin eserleri Türkiye'de de seviliyor. Bize
tabii,
de yabancı gelmiyor belki
değil,
de bu yüzden.
Yani bilhassa Mozart'ın Türk marşı Türkiye'de çok popülerdir. Haydn'ınki daha azdır. Beethoven'ınki de bilinir. Yani melodisini duyanlar biz bunu biliyoruz derler. Atina Harabelerin diye bir onun sahne eseri var. Onun içinde Türk marşı vardır. Ve marş formatındadır. Yani bayağı hatta milli marş kabul edilirken 1920'lerde Avrupalı mülahasa demişler ki ya Türk marşı gibi bir marş varken bütün dünyada Türkleri hatırlatan ve de melodisi hem romantiktir
çok
hem
güçlü.
Güçlüdür. Bunu kabul edin demişler. Marş formatında o da. Ama tabii o zamanki milliyetçi şeylerle bu kabul edilmemiş. Halbuki Alman hem de üstelik.
Ama sonra
de.
Kabul edilen de aslında...
Uymadı o da. Problem çıkarttı yani. Sonra kabul edilen de marşa uymadı. Aha. Zaten İstiklal Marşı'nın güftesi bir marş güftesi değil. O Björk Semai, Türk sanat müziğinde ağır ağır söylenen hani tenenli tenenen diye söylenen Björk Semai'ler vardır. Onlar tabii büyük sanat eserleri ama herkes popüler halk tarafından çok tutulmaz. Onlar için yazılmış çok uzun mısraları olan marş mısraları kısa olur. Yani 6-7 hece, 8 en fazla 10 hece olur. Ondan uzun marş olmaz.
Bizde İstiklal Marşı'nda ikişer satır aslında.
Her bir iki mısraya muadildir. Ve söylenirken de zaten öyle söylendiği için olmadık yerde kesilir ve ortaya çok garip prozodik manzaralar çıkar. Şimdi bu Türk hayranlığı... Evvel emirde kendini modada, sanatta gösterdi ve Türk Haz diye bir modanın bütün dünyaya yayılmasına sebebiyet verdi.
Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Türk Haz, Alaturka, aslında Osmanlı'nın, bu rüzgarın Avrupa'yı nasıl etkilediğini konuşuyoruz. Hep Avrupa'dan gelenlerin Türkiye'deki izlenimlerini, kitaplarını, eserlerini değerlendiriyoruz. Onların Türkleri nasıl gördüğünü, nasıl yazıp çizdiğini anlatmaya çalışıyoruz programlarımızda. Bu defa biraz farklı bir bakış açısı yakalayalım istedik. Biraz batıdan doğuya bakalım. Onlar bizi nasıl görmüşler? Özellikle de ilişkilerin başladığı zamandan itibaren onları nasıl etkilemişiz? Edebiyatlarını, müzik hayatlarını nasıl etkilemişiz? Bunu biraz konuşuyoruz. Turkuaz ya da Alaturka. Aslına bakarsanız Alaturka lafı bize sanki doğudan, daha doğrusu batıdan doğuya bize gelmiş, evet, gibi görünse de orijini itibariyle bizden onlara gitmiş bir,
evet,
cümle.
Yani kelime. Alla Franca, Alla Turca. Alla Franca bizim Avrupalılara verdiğimiz isimdir. Frank. Frank usulü demek. Hatta bugün affedersiniz helalarda bu iki isim yaşıyor. Fazla başka kalmadı. Bir de müzikte var. Alla Turca musiki. Onu da çok kullanmıyorlar şimdi. Alla Franca. Benim çocukluğum çok kullanılırdı. Biraz böyle modern züppe tipler için.
Giyim kuşamı biraz daha Avrupa'yı olanlar.
Evet, alafranga derlerdi. Kendinden beklenenden daha köhne olan tiplere de çok Alaturka derlerdi. Yani bu kadar da Alaturka olunmaz falan, böyle hal hareketleri derlerdi. Biraz böyle menfi manalar tedavi ettirir, çağrıştırırdı. Ama Alaturka, Türk usulü demek. Alafranga, Frank usulü. Bu kullanılan tabirler. Alla Turca, Türk usulü, ki Türkler o zaman biliyorsunuz Osmanlı Müslümanların Avrupa'daki mümessilleridir. Avrupalılar Müslüman deyince Türkleri bilirler. Evet, Arapları da tanırlar ama Türkleri hep gördükleri için Türk Müslüman aynıdır onlar için. Ve böylece bir Alla Turca modası çıktı. Şimdi bu Süleyman Ağa'nın gidişinden sonra, ki bu daha evveldir.
Bir onun karşılanması vesairesi de aslında, değil mi? Çok büyük, çok teferruatlı
esas
bir şey.
Esas 28 Çelebi Mehmet Efendi var. Lale Devri'nde. Evet. Fransa'ya gitmiş. O çok daha popüler oldu. Çünkü o bir müddette kaldı orada ve bir seyahatname yazdı. 28 Çelebi Mehmet'in seyahatnamesi bir Türk entelektüelinin, ki bu hakikaten entelektüel birisidir. Matbaanın kurulmasına falan da ön ayak olmuş. Fransa'yı tasviri, Fransızları anlatması, bazen çok esprili bir dille, bazen hakimane, hikmetli bir dille, bazen alaylı bir dille bizim için ciddi bir vesikadır. Türkçe'ye de, Latin harfleri de neşredilmiştir bu seyahatname. Şimdi Çelebi Mehmet'in Fransa'ya gidişi çok daha büyük sükse meydana getirdi. Artık Türklerle barış yapılmış, Fransız Viyana kuşatması bitmiş. Artık o Türk korkusu tamamen ortadan kalkmış. Şimdi Türklere karşı doymak bilmez bir açlık var öğrenmeye, tanımaya karşı. Şimdi Mehmet Çelebi'nin kaldığı konağa soylular geliyor, gidiyor onu ziyaret etmeye. O da çok kibar bir adam. Fransızca da biliyor. Mesela Düşes de Orleans diyor ki benim hayatımda tanıdığım en kibar insan diyor. Yani o zaman Avrupa'da düşün, Fransız Düşesi, Orleans Düşesi gibi kralın kraliyet ailesindendir. Ben bu kadar kibar bir insan tanımadım diyor. Demek ki orada hakkıyla Osmanlı Devleti'ni temsil etmiş.
Peki tabii bizimkiler, yani bizim Türk erkeği el iyisidir. Yani böyle dışarıda evdeki tabii halini pek göstermez.
Dışarıya
yani.
Kuzu, eve kurt, evet doğru, haklısınız. O da var tabii ki. Nerede nasıl davranacağım iyi bilirler. Evet. 28 Çelebi Mehmet de böyle bir sükse yaptığını görüyoruz. İşte 28 Çelebi Mehmet'in gidişinden sonra, bu biraz evvel anlattığım. Mesela herkes bir Türk kıyafetiyle tablo yaptırmaya başladı. Biri Aysis'ine. Bütün soylular. Ömründe Türkiye'ye gitmemiş. Hatta Türk görmemiş insanlar tablocuya gidiyorlardı. Benim bir Türk kıyafetiyle resmi.
Şey gibi değil mi bu? Şimdi mesela Ramazan'da böyle bir peçe takıyorlar.
Evet, bazı yerlerde turistik resim çekme şeyleri var. Evet. Aynı onun gibi mutlaka tablocuya gidiyor. Şimdi mesela o devre ait, 18. asra ait. Hatta Türk modası ressamları var. İşi bu adamın. Yani ben Türk kıyafetiyle bir resim yap. Ha sen Kolbert şuna gideceksin diyor. O bunu yapar.
Onun uzmanlığı.
Ona gidiyor, o yapıyor. Böyle elimizde çok eser var. Bunda şöyle bir faydası var. O devrin kıyafetleri hakkında çok elimizde döküman var. Şimdi o devirden sonra Türkiye'ye giden gelen Fransızlar da var. Onları da yabana atmamak lazım. Şimdi Türkiye'de hatır sayılır bir yabancı tüccar teşekkül etmeye başladı bu barış devresinde. Biz bunlara Lovanten diyoruz. Lovant, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz demektir. Lovanten, Osmanlı ülkesinde yaşayan Fransız, Katalan, İspanyol, İtalyan, bunlara verdiğimiz isimdir. Bunlar önce ticaret için gelmiş, bir iki sene kalıp dönecek, sonra dönememiş, ölmüş, çocukları kalmış. Bugün bile hala bu Lovantenler İstanbul, İzmir, Beyrut, Selanik gibi yerlerde.
Özellikle İspanyollardan
çok,
kalanlar.
Antep'te
çok
bile var, düşünün yani. Antep'ki ticaret merkezi. Halep'te bile var Lovanten aileleri. Artık 4-5 nesil olmuş.
Artık oralı olmuşlar.
Çoğu belki Cumhuriyet'ten sonraki baskı sebebiyle, iktisadi ve siyasi baskı sebebiyle ve sosyal baskı sebebiyle memleketlerine döndüler ama bunlar artık Osmanlı vatandaşı olmuşlardı. Çoğu artık belki ana dillerini, mesela Katalanlar Katalanca unutmuşlardı. Fransızca ve Rumca konuşuyorlardı.
Bir tabii çok da sahip çıkılmış. Yani çıktı, savaştan tabii kaçmışlar. Osmanlı sahip bir çıkmış vesaire var, evet, değil mi?
Bunlar tabii zengin oldukları için, ticaret yaptıkları için ekonomiye katkıları var. Vergi veriyorlar. Bu da tabii devlet nezdinde faydalı insanlar olarak görülmesine sebebiyet veriyor. Ve kültürel etkileşmeye de ciddi tesirleri var. Şimdi bu gidiş gelişlerle de daha çok öğrendiler. Türkler ne yerler ne giyerler. Türk yemekleri ve bilhassa Türk kahvesi, işte biraz evvel anlattığım gibi, Avrupa'da çok popüler oldu. Türk kıyafetleri. Artık balolarda Molière'in mesela meşhur Kibarlık Budalası diye bir piyesi vardır. Orada mesela Türk centilhomu vardır, centilmeni vardır yani. İyi bir şekilde tasvir edilmiş. Gençler o zaman Türk kıyafetleriyle gezmeyi, sokaklarda balolara Türk kıyafetleri gitmeyi bir imtiyaz, bir ayrıcalık olarak görüyorlar. Türk çadırı inanılmaz popüler. Sadece maskeli balolarda değil, bütün merasimlerde hemen hemen her kibar evinin bir salonunda veya bahçesinde Türk çadırı var. Misafirler orada ağırlanıyor. Merasimlerde oynanan oyunlar vardır. Yani şimdi de var ya, ne deniyor ona, otellerde de var.
Etkinlikler,
faaliyetler. Onlardan bir tanesi mutlaka Türk dansları, Türk marşları. Bunu yavaş yavaş artık böyle bir sektör doğuyor. Yani kendilerince Türk hareketleri dedikleri, figürleri dedikleri figürlerle Türk dansları yapan ve Türk melodileri çalan bir orkestra.
Bizim düğünlerimizde eskiden, Osmanlı'da, evet, düğünlerdeki o eğlence.
Evet, onun gibi. Bunlar arasında parodiler, skeçler falan da var. Millet bayılıyor. Böylece bu yüzyıl, yaklaşık 18. asır, bilhassa Fransa'da, ama sadece Fransa'da değil, Hollanda'da, İngiltere'de, İspanya'da, Almanya'da, ama ekseri Fransa'da, çünkü Türkiye ile arada sulh münasebetleri var ve Türk sefiri oraya gitmiş, orada kalmış, ciddi bir münasebet doğdu. Böylece işte halılardan elbiseye, müzikten tiyatroya kadar ciddi bir Türk modası meydana geldi.
Peki.
Türkal denilen renk o zaman ki hakikaten o taş Anadolu'da daha çok çıktığı için bunun makul bir sebebi de var. O renk Avrupa'da Türklerin sembolü oldu. Nitekim tablolara baktığınız zaman Türk elbiselerinde mutlaka türkaz rengin hakim olduğunu görüyorsunuz. Halılarda, içinde Türk bulunan bir tabloda mutlaka türkaz renk var. Halbuki Rönesans resimlerinde de Türkler vardır. Ben Avrupa'ya gittiğimde de hep görürüm. Orada Türk umumiyetle esmer, zenciye yakın, berberi tipiyle tasvir edilir. Çirkin bir insan olarak resmedilir. Güçlü, kuvvetli ve çirkin. Tabloda sırıtır. Ve pek çok tabloda da yenilmiş, kargı karnına saplanmış, kılıcın karşısında diz çökmüş bir insan olarak tasvir edilir. Artık türkaz devrinde öyle değildir. Türkler tabloların baş rol oyuncuları.
Ve en renkli.
En renklileridir, evet.
Peki, Çelebi Mehmet nasıl anlatmış gördüğü yerleri? Yani seyahatnamesinden nelerden bahsediyor?
Çelebi Mehmet'in seyahatnamesinde Fransa'da o zaman cahil olan ve bizde bilinmeyen bütün hayatın tasvir edildiğini görüyoruz. Bir kere erkek kıyafetleri, kadın kıyafetleri, kadın erkek münasebetleri. Bunlar seyahatnamede çok yer tutuyor. Tabii Çelebi Mehmet ileri görüşlü birisi olmasına rağmen, yani mutaassıp birisi olmamasına rağmen, bunların biraz adetlerinden, biraz dinlerinden kaynaklanan bu rahatlığı, serbestliği yadırgadığını görüyoruz. Hı. Bilhassa kadınların serbest oluşunu, erkeklerle rahatça görüşmesini, flört etmesini. Buradaki flörtü şey manada söylüyorum, bir kadın erkek arkadaşlığı olarak söylüyorum. Çok yadırgamış. Erkekleri hatta
harem selamlık bir hayatın içinden gelip gitti.
Erkekleri namusuna düşkün olmamakla, kadınları hafif meşreplikle suçluyor. Hatta balolarda kadınların ortada oynamasını bile, yani en adi bir adam bile diyor, sokaktan bir kadın getirir oynatır diyor. Bu da insanlar kendi karılarını diyor. Böyle oynatıyor. Bunu çok yadırgıyor. Bu enteresandır. Tiyatroları, operaları çok dikkatini çekmiş. O zaman biliyorsunuz bizde de tiyatro var ama ananevi Türk tiyatrosu biliyorsunuz Karagöz ve orta oyunu şeklinde cereyan ediyor. Avrupa'da tamamen farklı bir tiyatro şekli var. Önceleri bizim orta oyuna benzeyen, sahnenin ortasında oyuncuların oynadığı bir oyun vardı Shakespeare zamanında. Ama artık 18. asırda Avrupa'da sahnenin önünde
bugünküne
çok yakın bir tiyatro hayatı var. Mesela bunu enteresan görmüş, anlatıyor. operayı çok hayretle anlatıyor. Yani insanların şarkı söyleyerek tiyatro eserlerini teşhir etmelerini ve bundan zevk almalarını bambaya hayretle anlatıyor. Bunun dışında tabii Fransa'nın temizliğini, intizamını, sokakların genişliğini, taş mimarinin kullanılmasını, devlet teşkilatında iyi kötü bazı prensiplere herkesin uyduğunu, bunları da yine hayranlıkla biraz yüksünerek anlatıyor.
Yemek içmekten.
Yemek içmekten bahsediyor. Yani onların yemek kültüründen bahsediyor. Ama dediğim gibi Çelebi Mehmet'in seyahatnamesinde hep bir tepeden bakan bir Osmanlı entelektüeli görüyoruz. Ama bu
eleştirmek
Osmanlı entelektüeli
yazmış.
O zamana kadar yapılanlar gibi eleştirmek için değil, onları aşağılamak için değil, ama o alaycı havayı hepsinde görüyoruz. Bu okunmaya değer bir eserdir. 28 Çelebi Mehmet'in seyahatnamesi. Çünkü hem 18. asır Fransa'sını bir Müslüman Türk'ün gözünden tasvir ediyor, hem de bu adam aynı zamanda bir devlet delegesidir. Resmi bir vazifelidir. Onun için yani bir Türk entelektüeli mutlaka okuması gereken bir eserdir.
Bunun dışında başka eserler var mıdır Osmanlı gözüyle?
Ondan sonra Çelebi Mehmet'ten sonra, Çelebi 28 Çelebi Mehmet'den sonra, ki onun sonra sadrazamlığı var, soyu günümüze kadar devam etmiştir. Sonra da Osmanlı sefirleri Fransa'ya ve onun dışındaki Avrupa ülkelerine gitti geldiler. Bunların elimize yazmış oldukları jurnalleri var. Bu jurnaller daha ziyade vazifeleriyle alakalı jurnallerdir. Hiçbirisi 28 Çelebi Mehmet'in o eserlerindeki o canlılığı bize aksettirmiyor. Aksettirmiyor. Ama her birisinde onlarla olan münasebetinin neticesini bildirdiği için bize ufuk açan, ışık gösteren bilgiler var. Ama hiçbirisi 28 Çelebi Mehmet'in Paris seyahatnamesi kadar renkli değil. Ve onun Paris'te hasıl ettiği tesir kadar hiçbirisi. Ondan sonra da Türk sefirleri yine Fransa'da alaka görmüş. Şimdi bunları mesela kral karşılamıyor biliyorsunuz sefiri. Belli yere kadar kraliyet muhafızları, belli delegeler karşılıyor. Tabi bunların bir kere ilk gördükleri, onlar da merakla bekliyorlar. Nasıl birisi karşımıza çıkacak? Tabii 18. asır, daha önce de burada konuşmuştuk, bilhassa Lale Devri. Türk zevkinin, estetik zevkinin rafine olduğu, doruğuna ulaştığı bir devir. O kıyafetler çok ihtişamlı. Yani bir yeni çağ Osmanlısı değil Çelebi Sultan. Çok muhtemelen çok güzel bir sırtında kaftanı var. Elbiseleri rengarenk, pırıl pırıl, başında sarığıyla falan. Yakışıklı da bir adam zaten. Resmi tabloları vardır elimize. Hafif kırmızım tırak, gür sakalı var. Yakışıklı bir genç o zaman. Yaşlı da değil, 30'lu yaşlarda. Ciddi bir sükse yapmış.
Hanımlar tarafından da.
Hanımların, o da anlatılıyor. Colbert anlatıyor, evet. Mesela. Hanımların 28 Çelebi Mehmet'e aşık olduklarını, evet, diyor. Tabi bu aşkın sebebi biraz Düşes d'Orléans'ın dediği gibi 28 Çelebi Mehmet'in kibarlığı. Ama bir kısmı da kadınların meçhul olana alışık olmadıklarına gösterdikleri alakayla da alakalı. Ve çok muazzam bir sükse yapmış. Çok kadın Osmanlı sefirine aşık olmuş o zaman. Bunlar anlatılıyor o zaman. Hatta bununla alakalı piyesler falan da vardır. Sefir aşık olan Fransız kadın.
Peki ne kadar sürmüş bu akım ve Çelebi Mehmet İstanbul'a döndükten sonra etkileri onun üzerinde ne kadar kalmış?
Şimdi 28 Çelebi Mehmet'in birkaç aylık Fransa seyahatnamesinin dönüşünde Fransa ile münasebetler tekrar rayına oturmuştur. Çünkü Osmanlı Devleti'nin çok kritik bir zamanı, İran harpleri var, Avusturya harpleri var ve uzun zaman bu Fransa ile olan münasebetlerin bir kere iyi gitmesini doğurmuştur ki Napolyon devrine kadar Fransa ile aramızda en ufak bir problem çıkmamıştır. Bu devirde Osmanlı Devleti'nin Rusya ile uzun süren harpleri var 18. asırda. Mesela bu harplerde Fransa doğrudan değilse bile dolaylı olarak hep Osmanlı Devleti'nin müttefiki olmuştur. Bunda da işte o 14. Louis'den beri, Süleyman Ağa'dan beri, ama esas 28 Çelebi Mehmet'in seyahatinden kalma tesirleri dile getirmek lazım. Bu Türkaz modasının aşırı bir sempati meydana getirdiğini görüyoruz. Ve Fransızlar da Türklere karşı olan bu sempati yıllarca devam etti. Arada bir Napolyon devri var. Napolyon'un Mısır'a saldırması var. Bunun dışında bizim Fransa ile münasebetlerimiz pek kötü olmadı. Napolyon'un Fransa'ya, Mısır'a saldırmasında bile Napolyon doğrudan Türkleri, doğrudan Müslümanları, Osmanlı Devleti'ni hedef almadığını, İngilizlerin buradaki hakimiyetini kesmek için burada bulunduğunu deklar etmek ihtiyacı duydu. Yani Türkiye ile münasebetlerin kötü olmasını hiç istemiyordu. Çünkü bu Türkaz modasından sonra Fransa'dan üstatlar geldi Türkiye'ye. Topçular, askeri mühendisler, bunlardan çok meşhur mesela Baron de Tott vardır. Bu Sultan 3. Selim zamanında buradaydı. Topçulukta ehemmiyetli hizmetleri vardır. Comte de Bonneval var mesela. Bunlar bu Türkaz modasıyla başlayan Fransız-Türk dostluğunu perçinlediler. Ve 19. asırda Osmanlı yenileşmesinde, batılılaşmasında Fransa model alındı. Çünkü Fransa ile öteden beri bir münasebetiniz var, dostluğunuz var. Fransa size görünüşte de olsa bir sempati duyuyor. Türkaz modası var, gitmişsiniz gelmişsiniz, bir alaka doğmuş. Ve Osmanlı Devleti marif, mülkiye ve adliyede tamamen Fransa'yı model aldı. Yeni yapılan kanunlar hep Fransa'dan iktibas edildi o zaman. Ne İngiltere ne Avusturya mesela. Ve yollanan talebelere Fransa'ya yollandı. Paris'te okudular. Fransa kültürü o zaman biraz hafif bir kültür, pek bize uymayan bir kültür. Tabii bu bizim aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin dejenerasyonunda da rol oynadı. Yani bünye olarak Fransa ile Osmanlı Devleti sosyal olarak birbirine hiç uymayan iki devlettir. Yanlış bir tercihti. Bu yanlış tercih menfi neticelerde doğurdu. Fransa ile münasebetlerimiz, düşünün, Fransa'nın 1830'da Cezayir'i ve 1881'de Tunus'u işgaliyle bile çok bozulmadı. Babali protesto ettiğine kadar ne elçiler geri çekildi ne Fransa ile savaşa girildi. Enteresandır. Tanzimat ricalinin, biraz Ali Paşalar, Fuat Paşalar o zaman Fransa'ya çok sempatiyle bakıyorlardı. Düşünün, 1. Can Harbi'nde biz Fransızlarla savaştık ama bir fiil Fransızlarla savaştığımız cephe çok azdır. Ve harp neticesinde Fransa... ki İstanbul'un işgalinde Fransızlar da vardır. Suriçi onların şeyine düşmüştü. Listesine düşmüştü. Emniyet mıntıkası olarak. İşgal zamanında bile Türklere en çok müsaadeyi gösteren Fransızlar oldu. Ve enteresandır. Cihan Harbi'nden sonra barış yapılmadan önce bile Fransa Anadolu'da işgal ettiği bütün mıntıkaları terk etti. Elindeki bütün askeri mühimmatı Ankara hareketine devretti ve derhal bu meseleden çekildi. Bu da enteresandır. Yine bu Türkaz modasının meydana geldiği o sefirin seyahatinden bu yana Fransa ile münasebetlerin hep iyi olduğunu gösteriyor. Tabi arada sırada şekerrenk olduğu da olmuştur her zaman, Cumhuriyet devrinde de, Osmanlı devrinde de, ama bu Türkaz modasının tesirleri günümüze kadar devam etmiştir. Bugün bile bizde kabul etsek de etmesek de sosyal hayatımızda Fransa'nın ciddi tesiri vardır. Şöyle ki,
kelimelerimizin pek çoğu değil mi?
Avrupa'dan gelen kelimelerin %90'ı Fransızcadan gelmiştir. Yakın zamana kadar Fransa biliyorsunuz dünyada lingua franca'ydı, yani diplomatik lisandı. Ve bize kadar, bizim büyüklerimiz, bizim peder valide zamanında bile bütün mekteplerde Fransızca okunurdu. Fransızca romanlar, Fransızca şairler meşhurdu. Fransız filmleri meşhurdu. Fransa'ya gitmek gelmek çok popülerdi. Ve yine de hala marifimiz, hala adliyemiz Fransız sistemini devam ettirmektedir dünyada şu anda. Ve yakın zamana kadar hala mevcut olan bizim yarı başkanlık sistemi, yani Cumhurbaşkanı Başbakan sistemi, bu Fransa sisteminin çok da iyi olmayan bir kopyasıdır. Onun için ne dersek diyelim, bu Avrupa'daki Türk modası değişerek, renk değiştirerek de olsa günümüze kadar aksetmiş. Günümüzde de hala gazete haberlerinde falan duyuyoruz. İşte Türk lokumu, Türk kebabı, Türk usulü Avrupa'da hala popüler oluyor. Avrupalıların Türklere ait, daha doğrusu şarka ait şeyleri benimsemeleri biraz bu Türk modasının tesiridir. Yani bilhassa kahvelerde, sigaralarda, çikolatalarda, lokumlarda şarka ait motiflerin bulunması, resimlerin bulunması, bunlar hala daha Avrupa'nın şarka, Türklere karşı romantik bir alakasının olduğunu gösteriyor.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.